Babam öleli 3,5 sene oldu. İyi günlerim kötü günlerimden çok daha fazla artık. Neşeme tekrar kavuştum. Gülüyorum, eğleniyorum. Zaten bana soracak olursanız soluk almaksızın yas tutmak diye bir şey yok. Ve hepsinden önemlisi belki yaşadığım şeye rağmen yaşamak ve hayatı sevmek için yalnızca bir değil birçok nedenim var. Fakat tüm bunlarla birlikte arka planda hep cılız da olsa varlığını sürdüren böyle bir şey var. Üstelik bunu yalnızca kendimde değil, önemli bir kayıp yaşamış başka insanlarda da görüyorum. Kastetmek istediğim şeyi hele ki büyük bir kayıp vermemiş olanlara tek bir kelimeyle anlatmam mümkün değil. Fakat bir kelime seçmek zorunda kalsaydım o kelime hüzün olurdu. Bir bozukluk olarak tanımlayamayacağımız kadar hafif ama kamufle edilemeyecek kadar her halimle birlikte var olan bir hüzün taşıyorum içimde babam öldüğünden beri. Beni kavrayan, esir alan bir duygu değil bahsettiğim. O ilk zamanların böyle diri acısından farklı. Belirli anlarda o acıyla kesişiyor, evet. Ama ondan fazlasını içeriyor. Acının, kaygının, özlemin, kırılganlığın ve başka birçok şeyin üst üste binmesi sanki. Fernando Pessoa da benzer bir şeyden bahsediyor Huzursuzluğun kitabında. Genellikle halinden memnun, genellikle mutlu biri olarak içimde bitmeyen bir hüzün olduğunu fark ediyorum diye yazıyor. Benim için de durum böyle. Yüreğim eskisinden daha çabuk burkuluyor. İçim eskisinden daha çabuk doluyor babam öldüğünden beri. Bir sene arayla önce kızını, sonra da kızının 4,5 yaşındaki oğlunu, torununu kaybeden Freud, arkadaşının çocuğunu kaybetmesi üzerine yazdığı mektubun bir yerinde şöyle diyor. Birini kaybettikten sonra hissettiğimiz akut acının azalacağını biliyoruz. Ve aynı zamanda biliyoruz ki bu acı tesellisizdir. Tesellisiz. Bu sözcük uzamış, karmaşık hale gelmiş yası tanımlarken sıklıkla kullanılırmış bir zamanlar. Fakat günümüzde çağdaş yas teorilerine baktığımızda bu kelimeye rastlamak epey güç. Çağdaş yas teorileri arasında teselli içeren kavramsal bir çerçeve yok. Dolayısıyla önerilen müdahalelerde de teselli kaynaklarını tespit etme, yaratma ve zenginleştirme yas tutan kişilere yardımın bir parçası olarak görülmüyor. Halbuki teselli yaşamımızın ilk aylarından itibaren başlayan bir iç çalışma sayılır. Henüz yaklaşık 4 aylıkken örneğin bir tür kendini koruma içgüdüsüyle kendimizi tanıdık eşyalarla avuturuz. Anneden ayrı bir birey olarak büyümeye çalıştığımız sırada pekala oyuncak bir ayı, bez bir bebek, bir battaniye üzüntümüzü ve kaygımızı hafifletebilir. Biçim değiştiren dünyaya dayanabilmemize yardımcı olabilir. Yani bizi teselli edebilir. Teselli çocukluğumuzun en erken döneminde başlayıp tüm yaşamımız boyunca devam eden, kimi zaman iradi, kimi zaman biz farkında bile olmadan yapılan bir iç çalışmaysa, teorisyenler bu konu üzerinde neden gereğince durmuyor? Bu ihmalin olası sebeplerinden biri az önce bahsettiğim, çoğu yas tutan kişide hiçbir zaman büsbütün silinip yok olmayan hüzne yeterince dikkat verilmemesi. Çünkü yas teorisyenlerinin büyük bir çoğunluğu acıyı yalnızca bir öğrenme ve güçlenme daveti olarak görüyor. Ana akım yas teorileri sevilen bir kişinin kaybını genellikle bir travma, yası da yaşanan travmaya verilen çoğunlukla yalnızca duygusal bir yanıt olarak görüyor. Bu yanıtın da belirli bir ömrü var, bir yerde bitmesi bekleniyor. Yasın bitişi normal işleyişimize dönmemizle kendini belli eder. İyileşme, kişinin başladığı yere, eski haline geri dönmesi anlamına gelir. İyi de yas bir hastalık değil ki iyileşelim. Önemli bir kayıp yaşamış herkes, yasın böyle iki ucu birleşen bir çember gibi kapanmadığını, hayatın geri dönülmeyecek biçimde değiştiğini, artık öncesi ve sonrası diye ayrıldığını bilir. Bana göre iyileşme dediğimiz şey, eski yaşamımıza dönüşten ziyade birçok başka şeyin yanı sıra bir teselli bulabilmektir. Teselli dediğimiz şey de ancak eksik kaldığımız, çünkü bir şeyleri ebediyen kaybettiğimiz gerçeğinde bulunabilir. Dünya artık daha az tamam bir yer. Artık dünyamızda bir şey eksiktir. Hem de bir zamanlar çok güzel olan bir şey. Peki ömür boyu mahkum olduğumuz bu gerçek karşısında teselli ne sağlar bize? Bugünün konusu biraz bu. Aslında bu soruyu cevaplamaya koyulmadan önce belki de en başa dönüp teselli sözcüğünden ne anladığımızdan bahsetmeli. Nedir teselli? Teselli kavramı üzerine okuduğum belki de en güzel kitaplardan birinde şöyle yazıyor. Teselli, birbirimizin acısını paylaştığımızda veya kendi acımızı taşımaya çalıştığımızda bulduğumuz veya bulmaya çalıştığımız şeydir. Aradığımız şey, hayata devam etmenin, hayatın yaşanmaya değer olduğu inancını yeniden kazanmanın yoludur. Bu sözler şuna işaret ediyor. Teselli aradığımızda aslında salt kendimizi iyi hissetmekten daha fazlasını arıyoruz. Fakat buna rağmen nedense birini teselli ederken sanki karşı tarafın tek ihtiyacı kendini iyi hissetmekmiş gibi davranabiliyoruz. Belki de bu yüzden teselli dendiğinde bazılarımızın aklına hemen birinin diğerini bir takım kalıplaşmış sözlerle teselli etmeye çalışması geliyor. Burada en azından da başlayan cümleleri örnek olarak düşünebiliriz. En azından güzel bir hayatı oldu, en azından acıları dindi, işte en azından gençsin, en azından diğer ebeveynin hayatta, en azından vedalaşmaya vaktin oldu, aniden ölmedi gibi gibi aslında bizi yaralayan şeyin o kadar da yaralayıcı olmadığına bizi adeta ikna etmeye çalışan ve böylelikle belki de her şeyi daha iyi hale getireceğine inanılan sözleri muhakkak siz de işitmişsinizdir. Baktığımızda bunları söyleyen insanların genelde hepsi bizi seven, İyiliğimizi isteyen insanlardır. O yüzden de kötü niyet aramak belki de yersiz. Fakat yine de bu sözler bizi rahatsız edebilir. Çünkü hepimiz değilse de çoğumuz böyle bir acının içinden geçerken bir şey söylenmesini değil, azıcık olsun anlaşıldığımızı hissetmek isteriz. Her şeyin en doğrusunu bilen rehberlerden ziyade yol arkadaşlarına, söylenecek hiçbir sözün acımızı unutturmayacağını baştan kabul eden eşlikçilere ihtiyaç duyarız. O yüzden teselli kavramının acıdan kurtuluş çaresi olarak önümüze sürülen basma kalıp sözlerle bir ara yokmuş gibi, hiç açılmamış gibi yalnızca olumlu tarafını düşünme önermeleriyle aynı çerçevede düşünülmesini istemem. Çünkü bana soracak olursanız zaten teselli bulduğumuzu söylediğimizde artık acı çekmediğimizi ima etmiyoruz. Sanıyorum teselli bulmak acının kendisini hafifleten bir şeyden ziyade acıyı taşımamızı kolaylaştıran, acıyı çekenin taşıma gücünü arttıran bir şey. Acının kendisini değilse de acı çekeni yatıştıran bir şey. Teselliyi bir kez böyle görmeye başlayınca her şey berraklaşıyor. En azından benim için öyle oldu. Gelelim teselli kaynaklarına. Az önce teselliyi ne sağlar bize diye sormuştum. Elbette bu soruyu herkesin deneyimine böyle tam oturacak şekilde cevaplayabilmeme imkan yok. Herkes bu acıyla baş etmek için bir anlamda kendi formülünü buluyor. Şüphesiz teselli ve diğer insanlar birbirinden ayrı düşünülmesi olanaksız iki şey. Fakat teselli başka kaynaklardan da gelebilir. Bilmem vurgulamaya gerek var mı ama dine veya daha genel olarak bir yaratıcıya sığınmanın benzersiz bir teselli gücü vardır bazılarımız için. Bazılarımız için o korkunç, tüm korkunç taraflarına rağmen yaşama tekrar İnanmanın imkanını açan bir şeydir iman. Örneğin İslam inancında diğer tüm semavi dinlerde de olduğu gibi ölüm bir son değil, bir evden bir eve göç etmek gibi bir yolculuktur. Eminim birçoğumuz ayakta durabilmemizi, sevdiklerimizin daha iyi, onlarla yeniden kavuşmanın mümkün olduğu bir yerde oldukları inancımıza borçluyuz. Bir yandan yaşayan, önüne bakan, bir yandan da sevdiğine kavuşacağı günü düşleyen çok insan biliyorum. Bazılarımız içinse devam etmek ancak sanatla mümkündür. Aradığı teselliyi edebiyatta, müzikte, resimde, sinemada bulduğunu dile getiren çok insan var. Buna şaşmamak gerek. Çünkü sanat duyulmayanı duyurmamıza, hissettiklerimizi başkalarının ifadesinde tanımlamamıza olanak tanır. Fakat bir ifade aracı olmanın ötesinde sanat tanıklık ihtiyacımızı karşılayan da bir şeydir aynı zamanda. Sadece yalnız olmadığımızı hissettiğimiz için bile teselli buluyor olabiliriz. Bu listeyi uzatmak mümkün. Dediğim gibi herkes bu acıyla baş etmek için kendi formülünü buluyor. Benim biricik deneyimimse bana şunu söylüyor. Babamın yokluğuna dayanabiliyorsam, babam tümüyle yok olmadığı için dayanabiliyorum. Babamın ölümünden hemen sonra daha fazla ağlarım sanmıştım ama bir şey buna engel oluyor gibi. Babamın cansız bedenini görmeme rağmen sanki babam hiç gitmemiş gibi hissediyorum diye yazmıştım çocukluk arkadaşım Can'a. O da annesini kaybetmişti seneler önce. Hiçbir yere gitmiyorlar aslında da ondan diye cevap vermişti. sana taşınıyorlar bir şekilde. O zamanlar ne demek istediğini tam anlayamamıştım. Şimdi anlıyorum. Mesela özellikle son bir senedir gittikçe bazı huylarımın babama benzemeye başladığını fark ediyorum. Ya da bazen kendimi babamdan o hayattayken sık duyduğum bir sözü tam da onun gibi söylerken yakalıyorum. Veya çok şaşırdığımda yüzümün aldığı belli bir ifade var. Aynı babamın ifadesi. Öyle anlarda canın ne demek istediğini daha iyi anlıyorum. Ama bunların da ötesinde ben babamı artık içsel bir destek, bir ilham kaynağı, bir rehber olarak görmeye başladım. Önemli kararlar alırken o olsa ne yapardı diye düşünüyorum bazen. Veya bana ne yapmamı önerirdi, ne derdi? Kendimi hırpaladığım zamanlarda kendimi onun beni gördüğü gibi görmeyi deniyorum. Bir zamanlar onun bana verdiği desteği kendime vermeye çalışıyorum. Bazen de ben bir başkasına onun bana davrandığı gibi davranarak onu yaşatıyorum. Birini sevmek biraz da ona dönüşmektir bence. Ve yaşadığımız sürece bizim için önemli olmuş insanların bizdeki izlerini asla yitirmiyoruz. Onları fiziksel olarak yitirmiş olsak bile. Şükrü Erbaş'ın bir şiirinde yazdığı gibi. Ölüler yaşayanlarda yaşar, bunu unutma. Babamı ölüme rağmen farklı biçimlerde yaşatmak, ölümle varlığının tümüyle sonlanmadığını görmek başka hiçbir şeyin sağlayamadığı teselli sağlıyor bana. Bektaşi kültüründe öldü yerine gözümden gönlüme aktı derlermiş. Bu yalın anlatımın altında çok önemli bir şey var. Ölüm bir yaşamı sonlandırır. Aramızdaki ilişkiyi değil. Kalbimizde yer eden birinin kaybının ardından önceleri belki o kişiyle ilgili her şeyi yitirmiş gibi hissedebiliriz. Ama bu gerçekten böyle midir? Ölümle birlikte her şey mi uçup gider? Birinin ölmesi, yok olup gitmesi, tüm önemini yitirmesi anlamına mı gelir? Dahası biri öldü diye onu sevmekten vazgeçmek zorunda mıyız? Elbette değiliz. Hem zaten birilerinin fiziken yanımızda olmamalarına rağmen sevmeye devam etmek bize hiç yabancı değil ki. Hayatlarımızın çoğunu değer verdiğimiz birçok insandan ayrı olarak geçiriyoruz. Kimilerinden uzakta yaşıyoruz, kimileriyle ayda yılda bir görüşebiliyoruz. Fakat ayrı geçirdiğimiz zamanlarda onları düşünmeye, hatırlamaya, anmaya ve sevmeye ve hatta hayatlarımızı ilişkimize göre şekillendirmeye devam ediyoruz, değil mi? Ya aramızda hiçbir mesafenin kopartamayacağı bir bağ var çünkü. Aslında şöyle düşünebiliriz. Kimi sevsek ya daha doğrusu kiminle kuvvetli bir bağ kursak o bizim iç dünyamızın bir parçası haline gelir. Dolayısıyla da varlığını, sevgisini, sağladığı güven duygusunu hissedebilmek için illa fiziksel bir temasa ihtiyaç duymayız. Fiziksel olarak bir arada olmak mümkün olmadığında bile sevdiklerimizin içimizdeki resimleri, zihnimizdeki imgeleri genellikle kendimizi güvende ve rahat hissetmemize yardımcı olur. Zaten sevdiklerimizden ayrı kalabilmemiz biraz da bu sayede mümkündür. Elbette ölüm geçici değil, kalıcı bir ayrılık. Fakat bu ta çocuklukta edindiğimiz, sevdiğimiz insanları zihnimizde yaşatabilme becerisi, sonsuza dek yitirdiğimiz sevdiklerimizin kaybına da katlanmamıza yardımcı olur. Tıpkı küçük bir çocuğun annesinin yokluğunda zihnindeki anne dublörü sayesinde ayrılığa tahammül geliştirebilmesi gibi, biz de artık burada olmayan sevdiğimizin zihnimizdeki imgesinden, aramızdaki kopmaz bağdan teselli bulabiliriz. Babamın yokluğuna dayanabiliyorsam, babam tümüyle yok olmadığı için dayanabiliyorum demiştim. Aslında tam da bunu kastetmiştim. Kendisi gitmiş olabilir. Ama bendeki izleri yok olmadı. Yok olamaz. Bu anlattıklarımın eleştirilebileceğini, tartışmalara yol açabileceğini az çok tahmin edebiliyorum. Ölenlerle sürdürdüğümüz bağlardan ne zaman bahsetsem muhakkak birileri çıkıp ama bu hastalıklı bir şey, siz uzamış yastan bahsediyorsunuz, tedavi olmalısınız gibi şeyler söylüyorlar. Bunu söyleyen kişiler uzamış yas bozukluğunun ne olduğunu biliyor mu? Bilgileri güncel mi? Kayıp ve yas alanındaki gelişmeleri takip ediyorlar mı? Bilmiyorum. Aslında bu tepkilere çok da şaşırmıyorum çünkü aradan geçen onca yıla rağmen ana akım yas teorilerinde kısılmamış, üstelik yanlış anlaşılmış Freudian bir ses kendini hala duyuruyor. Ben bu anlattıklarımla ölenlerle bağlarımızı muhakkak devam ettirmeliyiz mesajını vermeye Sizi buna teşvik etmeye çalışmıyorum. Hastalıklı sağlıklı kutuplaşmasına katkıda bulunan bir taraf olmak istemiyorum çünkü. Yası onu içeriden tarif edebilecek kadar yakından tanıyan insanlar onun tek ve mutlak bir yolu olmadığını bilir. Bana yeni bir hayata atılırken babamı arkamda bırakmak zorunda olmadığımı bilmek iyi gelmişti. Ve görüyorum ki ölümle birinin varlığının ve aramızdaki bağın sonlanmayacağı inancı herkesi değilse de birçoğumuzu teselli ediyor. Zaten son yıllarda yas tutan insanlarla yürütülen araştırmalar bize sanıldığının aksine çoğu insanın ölen sevdiklerini hayatlarına dahil etmeye devam ettiğini, aralarındaki bağı sürdürdüğünü gösteriyor. Konuşmama babamın ölümünün bende bıraktığı hüzünden bahsederek başlamıştım. Ama gördüğünüz gibi tesellisiz değilim. Bazı şeyleri daima ölüme rağmen yaşatabilecek olduğumu bilmek, babamla aramdaki sevginin ölmediğini hissetmek, işte bunlar benim sığınağım. Az önce de değindiğim gibi ölen sevdiklerimizle aramızdaki bu koparılmaz bağ aslında çoğumuz için eşsiz bir teselli kaynağı. Ve başka biçimlerde de olsa yas tutan çoğu kişinin yaşamında devam eden bu bağların örnekleri karşımıza sıkça çıkıyor. Ama bunlar bir sonraki videonun konusu. O videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.